Ayrım 30, sayfa 329. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 28. Propaganda, 2. Herhangi bir doktrinin veya uygulamanın yayılması için oluşturulan bir birlik, sistemli bir plan veya toplu hareket. Oxford İngilizce Sözlüğü, Cilt 8, 1933. Tahmin ettiğim gibi Almanya ile İngiltere arasındaki düşmanlık son bulmadı. 1940 ilkbaharında Naziler Fransa'yı, Belçika'yı, Lüksemburg'u ve Hollanda'yı işgal etti. Neville Chamberlain'in başbakan olarak görevine son verildi ve yerine yiyeceği ve uzun bir savaşta gerekecek diğer materyalleri karneye bağlamayı emreden daha sert biri olan Winston Churchill geldi. İngiliz gazeteler sanki Naziler her an yenilecekmiş gibi gösteriyordu. Ama durum hiç de böyle değildi. Ve savaş sahnesinden o kadar uzakta olan Hindistan aniden İngiliz ailelerine güvenli bir sığınak olarak göründü. Kalabalık ve endişeli şehrimize insanlar gelmeye başladı. Önce askerler geldi. Hindistan ve diğer sömürgelerden gelen esmer askerlerle İngiltere, İskoçya ve İrlanda'dan gelen beyaz askerler. Hindistan'da doğmuş fakat İngiltere'ye eğitim görmeye gönderilmiş olan Raj'ın çocukları da geri dönüyordu. O ilkbaharda Kabita 2 yaşını doldurdu. Hala okula gidemeyecek kadar küçüktü. Ama Hafiza ile Abbas'ın bunu planlayacaklarını umuyordum. Kalküta'ya geldiğimden beri onlara para ve giysi kumaşı gönderecek kadar kazanabiliyordum. Bu yıl kağıt, kalem ve Bay Levis'e vermiş olduğum sözlüğü gönderdim. Bay Levis o kitabı hiç beğenmemişti ve eminim onu kullanmak aklına bile gelmeyecekti. Kendi kızıma göndermek daha iyiydi. Zira Abbas'ın onu İngilizce öğrenmesine yardım etmek için elinden geleni yapacağından emindim. Kitabın ambalaj kağıdına ilk defa olarak Middleton sokağının adresini yazdım. Artık yakutun bulunduğunu öğrendiğim için polisten korkmuyordum. Abbas ve Hafiza'nın bana yazıp Kabita'nın nasıl olduğunu haber vereceği umuduyla yeni ismimi ve adresimi bilmelerini istedim. Eğer Hindistan bir buhran dönemine girerse bana ulaşacakları bir yol olsun istedim. Mahallemizde acil durum planlaması yapılıyordu. Yandaki binada yaşayan devlet memuru emeklisi yaşlı Bay Withers Middleton, Mansions'ın hava baskını sorumlusu oldu ve her evde bandaj ve vazelin bulunmasını sağladı. Onun talimatına uyarak üzüntüyle pencerelerimizin kalın kahverengi kağıtlarla kaplanmasına nezaret ettim. Işığın ve yeşil manzaranın kapanması rahatsız ediciydi. Bay Lewis Middleton, Mansions binasında yaşayan her sakin ve hizmetkar için gaz maskesi tedarik etti. Jatin bu maskeyi takıp deneyince dehşete düştüm. Sanki insan değilmiş gibi görünüyordu. Gaz maskesine elimi bile sürmek istemiyordum ama Blacktown'da yaşayan pek az insanın böyle bir koruması olduğunu ve onları hava baskınlarından koruyacak hiçbir uçak savarın olmadığını biliyordum. Bay Lewis kendisi gibi düşünen başkalarıyla birlikte Alman casuslarını ve sempatizanlarını bulmak için başlatılan geniş kampanyaya katılarak Kalküta, Yeni Delhi ve Bombay arasında gidip geliyordu. Artık kütüphanesinde oturup eski kitaplarına gömülmüyor veya zarif el yazısıyla makaleler yazmıyordu. Bunun yerine telekaydedici denilen bir makine kurdu. Bu aletle hükümetin ona incelemesi için verdiği programları yeniden dinliyordu. Kadife sesli kadınların tatlılıkla İngiliz birliklerini silah bırakmaya ikna etmeye çalıştığı Alman propaganda kayıtlarıydı bunlar. Almanca konuşan İngiliz kadınlar da karşı propaganda yaparak Alman askerlerine Hitler'in ahlaksız olduğunu ve eğer savaşırlarsa ülkelerinin özgürlüğünü ebediyen kaybedeceklerini söylüyorlardı. Bay Lewis de Hint halkının dinlemesi için metinler ve Hint erkeklerini orduya, donanmaya ve hava kuvvetlerine katılmaya teşvik eden kısa yazılar yazıyordu. Kokteyl Partisi'ndeki Wetherington ismindeki o korkunç adam da deniz aşırı kayıtları dinlemek ve kendi propaganda stratejileri hakkında konuşmak için Bay Lewis'e uğramaya başlamıştı. Hintli askerlerin bizim için savaşacağına asla güvenmem. Ayaklanmayı hatırlıyor musun? Çatıdaki gözetleme deliğimin altından geçen Bay Wetherington tam Bay Lewis'in önündeki masaya elini vurdu. Beşinci kolonu izini sürmeye ve onları hapse tıkmaya odaklanmalıyız. Peki şimdi Almanlar içeri atıldığına göre bu sözde beşinci kolcular kim diye karşı çıktı Bay Lewis. Sırf farklı siyasi görüşleri olduğu için masum insanları hapse atamazsın. Andamanlarda neler olduğunu hatırlıyor musun? Sonunda onları salıverdik. Bunun sorumlusu sendin. Şu hazırladığın sözde insan hakları raporundan sonra. Bay Wetherington öfkeyle burnundan soludu. Suratını asma Simon, bunun için bir ICE aldın. Sen valinin sarışın çocuğu. Bay Lewis sarışın değildi, esmerdi. Ama bu İngilizce argo tabirin ne anlama geldiğini biliyordu. Yetkili makam tarafından kollandığı manasına geliyordu. ICE de Hint İmparatorluğu'nun dostu demekti ve her yıl kral tarafından ICS ve askeriyedeki bir grup seçilmiş idareciye veriliyordu. İngiliz hükümetinin Andamanlardaki hapishanenin kapatılmasını böyle onurlandırmasına şaşıp kalmıştım ve Bay Lewis gerçekten buna yardım etmiş olabilir miydi? Bu konuşma bana Bay Lewis'in Hindistan'ın bağımsızlığına tamamen karşı olmadığı izlenimini verdi. Ama beşinci kol denilen özgürlük savaşçısı grubu merak ediyordum. Ertesi sabah yeni gelişmeleri görüşmek için Pankaj'dan bir görüşme talep ettim. Notu bir şeker kutusunun kağıt kaplamasının altına koyarak gazeteci çocuk Cantu'dan bunu Lower Circular Caddesi 27 numaraya götürmesini istedim. Cantu öğleden sonra Pankaj'dan getirdiği farklı bir paketle çıka geldi. Kaplamanın altında ertesi gün Minerva sinemasının ilk matinesine gelmemi isteyen bir not vardı. Ertesi gün hoş bir altın sarısı yeşil sari giyip sinemaya gittim ve üst kattaki balkon için tek kişilik bir bilet aldım. Filmin ilk yarım saatinden sonra usulca koridora çıktım. Pankaj karanlık bir girintide duruyordu. Onu orada beni beklerken görünce nabzım nasıl da hızlandı. ''Sana valilerin raporunu getirdim.'' dedim. Bengalce'ye çevirdiğim yazıyı ona uzatarak. Ama önce onun ICS'deki meslektaşı Wilbur Wetherington'la konuştuklarını aktarmak istiyorum. Beşinci koldan bahsediyorlardı. Sen bu özgürlük savaşçısı grubu biliyor musun? Pankaj yüzünü buruşturunca Wetherington ismini yüksek sesle söylememem, sadece W demem gerektiğini anladım. Burada bekleyen yardım etmeye hazır Nazi sempatizanları olduğundan bahsediyorlar. Hiç şüphelendiklerinin isimlerini söylediler mi? Savaş kurallarına göre doğruca hapsedilebilirler. Bildi bir isim duymadım. Konuşma tartışmaya dönüştü ve W'ya keşke Churchill Hindistan'ın özgürlüğünün aleyhine konuşmasaydı dedi. Bunun askerlik başvurularına zarar vereceğini düşünüyor. W da L'yi Andamanlardaki tutukluların serbest kalmasını sağlamakla suçladı. Açlık grevine girenler serbest bırakıldığı zaman sen Andamanlardaydın. Neden serbest bırakıldıkları hakkında bir bilgin var mı? Ben hücre hapsindeydim. Eğer L oradaysa bile bunu bilmiyorum. Ama onun durumu değiştirmek için herhangi bir şey yaptığına inanmam. ICE imparatorluğa yapılan hizmet için verilir. Beşinci kol hakkında daha bilgi almak istiyordum ama lobiye bir başka çift çıktığı için konuşmaya devam edemedim. Pankaj onlara bir bakış attıktan sonra yerlerimize geri dönmeliyiz dedi. Sen dön dedim. Ben artık gidebilirim. Eğer gidersen biletçi fark edecektir. Tekrar yerine geç. Ben de kendi yerime gideceğim. Başka bir boş koltuk buldum ve o da biraz sonra gelip üç sıra önüme oturdu. Sinemanın arkasından gelen beyaz ışığın altında onu hala görebiliyordum. Beyaz perdede Bengalli kadın aktör Devika Rani yakışıklı rol arkadaşı Ashok Kumar'ın gönlünü fethediyordu. Ama benim gözüm onlarda değildi. Tek yapabildiğim idealleri için hapse giren ve şimdi de isyana teşvik nedeniyle tutuklanan Hintlileri savunmayı meslek edinmiş olan Pankaj'ın güzel, zeki kafasına bakmaktı. Mektuplarımdan büyülenmiş olan ve bana bir hanımefendi gibi davranan sevgili Pankaj, her görüşmemde kendimi ona daha yakın hissediyordum. Romantik biri oluyordum. Supriya sen görse gülerdi. Bir kadın özgürlük savaşçısı hiç de böyle olmamalıydı. Bay Lewis'in dikkatini Netaji ve ilerici partiye veremeyecek kadar 5. kolcuları ve Almanları aradığına inanmıştım. Artık yöre haberleri hakkında konuşarak birlikte o kadar çok zaman geçirmiyorduk. Bu değişiklik beni rahatsız etmişti. Belki bana karşı duyguları değişmiş veya şüphe duymaya başlamıştı. İlişkimizi düzeltmek bana kalmıştı. Bir akşam onun telefonda Boze ismini söylediğini duyunca, tıpkı ikisinin de Gandhi'den bahsederken Mahatma sözcüğünü hiç kullanmaması gibi. Hindice takdir ifade eden Netaji sözcüğünü hiç kullanmayan Bay Wedrington'la konuştuğunu tahmin ettim. Odama gittim, saçlarımı taradım ve kokteyl partide yaptığım gibi gözlerimi ve dudağımı hafifçe boyadım. Sonra aşağı indim ve ona bahçede bir içki içecek zamanı olup olmadığını sordum. Evet işte ihtiyacım olan tam da bu dedi gözlerinde sıcak bir ifadeyle bana bakarak. Öyle bir gün geçirdim ki. İyi mi kötü mü diye sordum birlikte verandadan bahçeye inerken. Bakış açına bağlı dedi tuhaf yarım yamalak bir gülümsemeyle. Supas Bose hapsedildi. Şaşkınlıktan bağırmamak için kendimi zor tuttum. Netaji hapiste miydi? Bu Hindistan'ın bağımsızlık hareketini felç ederdi. Teak ağacından yapılmış sandalyelerden birine çökerek nasıl tutuklandığını sordum. O ve arkadaşları Dalhousie meydanındaki Holwell anıtını yıkmaya giderken yakalandılar. Yanlarında her çeşit demir ve lati vardı. Bu haberin beni ne kadar üzdüğü hakkında hiçbir fikri yokmuş gibi sesi hiç renk vermiyordu. Holwell anıtı Hintliler için değerli bir şey değildi. Hükümet 1756'daki kara delik olayından sonra Bengallilerin nababının Doğu Hindistan şirketine karşı kısa süreli isyanının anısına 15 metre yüksekliğindeki bu dört köşeli sütunu dikmişti. Dipnot. 1756 yılında bir gece içinde çok sayıda İngiliz savaş esirinin kasten öldürüldüğü Kalküta'daki küçük bir zindan. Bu şiddet Nawab yenik düşmeden önce sayısı meçhul İngiliz esirinin bir hücrede sıcaktan ölmesiyle sonuçlanmıştı. Bu Hintlilere isyanın bağışlanamaz olduğunu hatırlatan bir anıttı. Bay Bose'nin Holwell'e giderken yakalandığını söylediniz diye tekrarladım ama bunda bana garip gelen bir şey vardı. Eğer henüz oraya varmamışsa polis nereye gittiğini nasıl anladı? Sanki sorum onu şaşırtmış gibi Bay Lewis bir an durakladı. Çok yakındaydı. Hem o ve arkadaşlarının yanında latilerle bazı aletler vardı. Ama anıta dokunmamışlar bile. Onun görmezden geldiği noktayı yakaladım. Bunu polis tutuklamak için bahane yaratmak amacıyla uydurmuş olamaz mı? Bunu duyan Bay Lewis dudaklarını sıktı. O aletleri ellerine polis tutuşturmadı ya. Ama Bose artık halkta savaş karşıtı duygu uyandıramayacağı için şehir daha güvendi. Almanların veya Japonların ülkeyi işgal ettiğini ve onun herkese onları desteklemek için çağrı yaptığını bir düşünsene. Lafı eğip bükmekte çok iyiydi. Hükümetteki meslektaşlarının aklını çelmesi için kafasına daha iyi fikirler sokmak isterdim. Birkaç defa Hindistan'ın bağımsızlığını kazanacağına inanıyormuş gibi konuştuğunu hatırlayarak, eğer Hindistan'a hemen bağımsızlığı verilirse iç güvenlik konusundaki bütün bu risklerin buharlaşıp yok olacağını düşündünüz mü hiç? O zaman Hintliler İngilizlere karşı sadece iyi niyet beslerdi. Bay Lewis inanamıyormuş gibi kısa bir kahkaha attı. Risklerin buharlaşmasından bahsediyorsun. Askerler de dahil hepimiz gidersek bu nasıl olabilir ki? İşini bilen pek çok Hintli asker var diye karşı koydum. Hint ordusuna, donanmasına ve hava kuvvetlerine 10 yıllarca liderlik eden deneyimli İngiliz subaylarının hepsi gitmiş olacak. Onların yerine hepsi Hintlilerden oluşan çaylak bir ordu alacak. Seni, beni ve bunca insanı korumayı başarabilirler mi? Bay Lewis'in sesindeki biraz önceki duraksama kaybolmuştu. Sözlerini vurgulamak için ellerini sallayarak hızlı konuşuyordu. Kesinlikle hayır. Ona daha büyük bir inançla karşı koyabilmeyi dileyerek arkama yaslandı. Sanki Almanya veya Japonya Hindistan'a saldırmayı planlıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Bunun doğru olduğuna dair bir işaret yok. Hindistan'ı istedikleri kesin. Eğer bu iki ülke birleşseydi kolayca yenilebilirdik. Savaşın buraya da geleceğinden eminim ve eğer savaşmak için ayağa kalkmazsak çocuklarımıza bırakacağımız hiçbir şey kalmayacak. Çocuklarımıza mı? Bay Lewis mutlaka mecazi bir dil kullanıyordu ama bana bakışları sanki başka bir şeyler söylüyordu. Affedersin diye mırıldandı. Affedecek bir şey yok dedim, aniden bastıran bir yağmur gibi üstümüze çöken ruh halini dağıtmaya çalışarak. Benim başka çocuğum olamayacaktı ve o da açık dövüşmüyordu. Akılda tutulması gereken sadece bunlardı. 1940 sonbaharı ile kışını hükümetin hapisteki Netanji'ye yönelik niyeti hakkında bilgi toplamak amacıyla kulağım gözetleme deliğinde geçirdim. Bay Weatherington haftada bir iki akşam gelmeye devam ediyordu. Masanın çekmecesinde Netanji'nin Bengal İçişleri Bakanı Bay Nazimuddin'e yazdığı açlık grevine başladığını bildiren mektupların kopyasını buldum. Açlık grevi Andamanlardaki tutukluları kurtarmıştı. Fakat haftalar geçtikçe Netanji'nin durumunda bir değişiklik olmadı. Yalnızca mektupları ölüme teslim olmuş birinin ifadesine bürünmüştü. Bunu Pankaj'a söyledim. O da benim kadar endişeli olmasına rağmen Netanji'nin şimdi yemeye başlamasının teslim olduğunu göstereceğini söyledi. Bu bir irade savaşıydı ve Netanji'nin kazanacak kadar zeki olduğuna emindi. Netanji'nin duruşması Aralık ayının başındaydı. Ama hapishane doktoru onun açlık grevi yüzünden yargıcın önünde ayakta duramayacak kadar güçsüz düştüğünü açıkladı. Birkaç hafta sonraya başka bir duruşma tarihi verildi ama hala o kadar bitkin bir durumdaydı ki doktor yine onu duruşmaya çıkmaktan men ederek Kalküta Tıp Okulu Hastanesi'ne gönderdi. Bu belirsizlik bunaltıcıydı. Birçok gece Netanji'nin hayatta kalıp kalmayacağını merak ederek uyuyamadım. Ve sonra Noel'den birkaç hafta önce hiç beklenmedik bir şey oldu. Netanji iyileşmesi için ambulansla hastaneden ebeveyninin evine götürüldü. Bay Lewis ile Bay Weatherington'un konuşmalarından eyalet hükümetinin eğer Netanji gözaltındayken ölürse Kalküta'da ve muhtemelen bütün ülkede isyanlar çıkmasından korktuğunu öğrendim. Geçmiş olsun demek için Netanji'nin evin önünde toplanacağız. Sen de gelsene dedi Supriya. Bir gün onlar da öğle yemeği yerken sürekli evi gözetleyen polisleri kızdırmak için dualar okunacak. Keşke gelebilseydim ama işimi tehlikeye atamam. Supriya'ya daha önce Bay Lewis'in hükümet için çalıştığını söylemiş ama tam olarak ne yaptığını açıklamadan kaçınmıştım. Bunu açıklayacak kadar güvendiğim tek kişi sadece Pankaj'dı. Bay Lewis nereden bilecek ki diye karşı çıktı arkadaşım. Birçok siyasi toplantıya katıldın ve hiç sıkıntıyla karşılaşmadın. Ruksana geçen hafta bir burka giydi ve altına iki silah gizleyerek kuvvet tugayına götürdü. Bunu duyunca kaskatı kesildi. Neden silaha ihtiyaçları var ki? Polise karşı kendilerini savunmak için tabii. Pankaj da bunu destekliyor mu? Onun Chatri Sangha grubuna kuvvet tugayı ile diğer özgürlük savaşçılarına hukuk danışmanlığı yaptığını söylediğini hatırladım. Onların savaşçısı değildi. Hayır ama durakladı sanki ağlamak üzeresin. Pankaj'da seni bu kadar üzen ne var? Bocalayarak sadece ne düşündüğünü bilmek istedim dedim. O da senin aileni ve nereli olduğunu soruyordu. Hiçbir şey söylemedim dedi Supriya dramatik bir tavırla. Bu tür şeyleri bana sormalı. Pankaj'ın siyasi nedenlerle mi yoksa benimle aynı duyguları paylaştığı için mi beni soruşturduğunu merak ettim. Sana sorma fırsatını nasıl bulacak ki dedi Supriya. Onu bizim grubun dışında da görüyor musun? Bu kadar iyi bir arkadaşa yalan söylemek istemiyordum. Bir defasında sinemada görüp selam vermiştim. Yanında kim vardı? Tanımadığım biri dedim. Neden bu kadar soru soruyorsun? Yoksa hep Pankaj Bandopadayı mı düşünüyorsun? İlahi, tabii ki hayır. Supriya ellerini yanaklarına koydu. Ben sadece özgürlüğü düşünüyorum. Aklıma gelmişken, yarın öğleden sonra burada bir Chiatri Sangha toplantısı var. Hiç değilse ona gel. Artık Chiatri Sangha'nın hükümetin izlediği şüpheli örgütler listesinde olduğunu biliyordum. Bay Palin veya yakınlarda pusu kuran birinin benim de orada olduğumu Bay Lewis'e söylemesini göze alamazdım. Bunu da yapmamalıyım dedim Supriya'nın yüzünün asılmasını izleyerek. O örgütü izliyorlar. Supriya hüzünlü gözlerle bana baktı. Anlıyorum, işini kaybedebilirsin değil mi? Utanarak el çantamı uzandım ve ona bankaya götürmeyi planladım. Geçen ayki maaşımdan artan parayı uzattım. Evet, toplantıyı kaçırdığım için çok üzgünüm ama benim için bunu verebilirsin. Ne çok para dedi Supriya. 30 rupiye hayret içinde bakarak. Bu parayı nasıl harcamalarını istediğini söyleyeyim. Bir an düşündüm. Mücadelemizi sözlerle kazanacağız. Parayı kağıtla mürekkebe yatırmalarını söyleyebilirsin.
30. ayrımın sonu. Sayfa 339.